Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun 19 Haziran 2021 tarihli yazısı. Kadına yönelik şiddetle mücadele. Türkiye'nin dinamik gündem maddelerinin yanında her zaman önceliğini koruyan konuları da yakın ilgi ve takip gerektiriyor. Tabiri caizse sezonluk meseleler değil onlar. Şiddetin her türü, terör dahil, provokatif eylemler, bakınız HDP İzmir İl Başkanlığındaki kanlı saldırı, kadının statüsü ve sorunları, istihdam, gençliğin beklentileri ve daha pek çok başlık. Önceki gün TBMM'de kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'ndaydık. Medyanın yaklaşımı, yayınlarda kullanılan dil, problemler, tespitler ve öneriler üzerine konuştuk. Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın yanı sıra değerli milletvekilleri Habibe Öcal, Yelda Erol Gökcan, Pakize Mutlu Aydemir, Esin Kara, Semra Kaplan Kıvırcık, Ahmet Özdemir, AK Parti ile Fikret Şahin de CHP sorularıyla oturuma derinlik kazandırdılar. Görsel ve yazılı medya temsilcilerinin dinlediği bölümde Sabah gazetesinin kadın, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşımını dile getirme fırsatımız oldu. Yayın yönetmenimiz Erdal Şafak, kadınlara pozitif ayrımcılık, şiddetle mücadele, kadınları hedef alan saldırıların adli zeminde takibi hususlarındaki duyarlılığımızın da komisyona iletilmesini istedi. Sunum vesilesiyle ilk olarak Ankara büromuzun çalışan profilini de paylaştık. Büromuzdaki çalışanların yarısını kadın personelimiz oluşturuyor. Halen meclis büromuzda görevli 4 arkadaşımızın 3'ü kadın: Hazal Ateş, Eda Işık ve meclis büro şefimiz Zübeyde Yalçın. İkincisi, kadın, aile ve çocuk konusunda uzmanlaşan bir muhabirimiz var: Fatma Göksu. Üçüncüsü, kadına yönelik şiddet hadiselerinde mağdurun veya saldırı aletinin fotoğrafının apaçık okurla paylaşılmaması gibi incelikleri gözetiyoruz. Dördüncüsü, toplumdaki erkek egemen dilin medyada baskın karakter kazanmaması adına yazı işlerinde kadın çalışanların bakış açısının ön plana çıkmasını önemsiyoruz. Beşincisi, haberlerin verilişinde şiddetin önemsizleştirildiği veya mazur gösterildiği algısına bile geçit vermiyoruz. Örneğin, telefonda başkasıyla mesajlaşan eşini dövdü türünden mazeretlerin şiddeti gölgelememesine çabalıyoruz. Altıncısı, haberin kaynağına da dikkat ediyoruz. Zira genellikle ilk bilgilerin paylaşımı olay yerindeki polis memuru, jandarma görevlisi üzerinden oluyor. Olay henüz teyit edilmemiş şekliyle paylaşılabiliyor. Bu nedenle hakim ve savcılarla kolluğun iletişim yöntemlerinin bir standarda bağlanması gerekiyor. Yedincisi, şiddet mağdurlarının yaşadıklarını haberleştirip geçmiyor, medyada giderek kaybolmakta olan fikri takip ilkesi gereği, yargılama süreçlerini de izliyor ve nihai karara kadar olayı gündemimizde tutuyoruz. Sekizincisi, şiddet gören kadınların haberlerin veriliş şekli nedeniyle de tabiri caizse medyaya düşmekten korktuğu için polise veya adli makamlara başvuruda gecikebildiği de ifade ediliyor. Medyanın hayatını didik didik etmesinden dolayı mağdurlarda oluşan endişenin de şiddetin saklanmasına neden olduğu vurgulanıyor. Bu tespiti haber sunumunda önceliyoruz. Dokuzuncusu, medyanın hemen her olayda bir eğitim kurumu gibi olması da bekleniyor. Takdir edilir ki haberciliğin doğası, piyasadaki rekabetin boyutu, okur-izleyici eğilimleri, medya işletmeciliğinin yüksek maliyetleri, medyaya dönük mükemmellik beklentisinin karşılanmasına her zaman izin vermeyebiliyor. Ve nihayet, haberlerin aynı zamanda şiddeti önleyici toplumsal bilincin oluşmasına katkı verdiğini görüyor, olumsuzluğu özendirecek dilden kaçınılmasının bile toplumsal fayda üretebildiğini düşünüyoruz.